Ayrım 13, sayfa 127. Nihayetinde biz suikaste uğramış olan devlet başkanının yeğeni de dahil yarım düzine ülkeden 8 değerli bilim adamını kurtarmış olacağız. Propaganda ve iyi niyet gösterisi için böyle bir fırsat ancak 10 yılda bir kez ele geçer. Fakat bunun için Moskova'nın iznine ihtiyacımız var. Şüphesiz. Gerekli izni çabuk alabilmek için talep mesajını uydu aracılığıyla göndermek zorundasın ve bunun için gerekli teçhizatını kullanmak üzere su üstüne çıkman gerekir. Bunu biliyorum. Mesaj göndermek için lazer gönderi kanalı ve açılır kapanır alıcı çana, ana güvertede bulunan ufak köprünün, telsiz ve radar direklerinin, periskopların ve şnorkelin de bulunduğu denizaltının tepesindeki bir balığın yüzgecine benzeyen kule bölüme monte edilmişti. Haberleşme kanalı tespit cihazının bir dizi Rus telekomünikasyon uydusunu bulması ve lazerin gerektiği şekilde çalışabilmesi için su yüzüne çıkmak zorundaydılar. Gizlilik kuralının bozulması, Pogodin gibi bir gemi için nedenli sakıncalı ise, lazer ile mesaj göndermenin inanılmaz hızı da bu durumun yaratacağı olumsuzluklara o denli ağır basan bir avantajdı. Bu sistemle dünyanın neresinden olursa olsun herkes Moskova'ya mesaj gönderebilir ve mesajının ulaştığına dair anında teyit alabilirdi. Emir Zhukov'un o soğuk uzun yüzünü aniden kaygı çizgileri kapladı. Çünkü emirlere karşı gelme konusunda ya komutan ya da onun Moskova'daki üstleri arasında bir seçim yapmak zorunda kalacağının farkına varmıştı. Biz gizli bir gözlem zincirinin parçasıyız efendim. Su yüzüne çıkarsak bu görevi tümüyle tehlikeye atmış oluruz. Gorov bir parmağı ile elektronik harita masasının ışıklandırılmış yüzeyindeki boyalı bir enlem çizgisini taradı. Bu kadar kuzeyde, amansız bir kar fırtınasının ortasında bizi kim görecek? Oraya kadar gidip kimliğimiz hiç belli olmadan mesaj gönderebiliriz ve alabiliriz. Evet tabii ki ama hiçbir şekilde telsiz mesajı göndermeme konusunda kesin emir var. Gorov sanki bu konuda düşünmüş olduğunu ve olağanüstü sorumluluğunun farkında bulunduğunu belirtmek istercesine ciddi bir şekilde başını salladı. Oğlum ölürken Moskova telsiz mesajı kuralını bozdu. O bir ölüm kalım meselesiydi. Burada da insanlar ölüyor. Gerçekten de telsiz mesajı gönderilmemesi konusunda emir var. Böyle emirlere uymayarak hareket etme konusunun ne kadar ciddi olduğunu biliyorum. Diğer taraftan da acil bir durumda komutana gerekli gördüğü takdirde bakanlık emirlerinin aksine hareket etme yetkisi verilmiştir. Kaşlarını çatarak uzun yüzünde derinleşip birer yara izi gibi görünmeye başlayan çizgilerle Zhukov, bunun bir acil durum sayılabileceğinden pek emin değilim. En azından bu kuralı koyarlarken düşündükleri tipte bir acil durum değil, dedi. Ben size bunun öyle bir durum olduğunu söylüyorum, dedi Gorov. Sakin fakat pek de gizli olmayan bir meydan okuma edasıyla. Sonunda Deniz Kuvvetleri Soruşturma Kurulu'na hesap vermek zorunda kalırsınız, dedi Zhukov. Ve ayrıca bu bir gizli haber alma görevi. Dolayısıyla haber alma teşkilatının da soruları olacaktır. Şüphesiz. Ve bunların elemanlarının yarısı eski KGB'nin adamları. Belki. Kesinlikle. Ben hazırlıklıyım, dedi Gorov. Bir soruşturma için. Fakat haber alma teşkilatının sana yapabileceklerine de mi? Her ikisine de. Nasıl olduklarını biliyorsun. Güçlü olabilirim. Anavatan Rusya ve Deniz Kuvvetleri bana dayanıklılığı öğretti. Gorov, Melodi'nin son dört oktarına ulaşmakta olduklarını hissetti. Gittikçe hızlanarak kapanışa varış yakındı. Aynı ip benim de boynuma geçer, dedi Zhukov sert bir şekilde. Raporu masanın üstünden karşı taraftaki Gorov'a doğru iterken. Kimsenin boynu tehlikede olmayacak. Birinci subay ikna olmamıştı. En azından kaşlarının çatıklığı daha da artmıştı. Bakanlıktakilerin hepsi aptal değil, dedi Gorov. Zhukov omuzlarını sikti. Tüm olasılıkları göz önüne aldıklarında bana istediğim izni vereceklerdir, dedi Gorov kendinden emir bir şekilde. Bundan kesinlikle eminim. Rusya'nın bizi bu kurtarma görevine göndererek elde edeceklerinin rutin bir denetlemeden başka bir şey olmayan bu işin devamında ısrar etmekten çok daha fazla olacağı apaçık. Emil Zhukov'un hala tereddütleri vardı. Tabureden kalktığı sırada raporu sıkı bir rulo halinde sararken Gorov, ''Yüzbaşım, tüm mürettebatı 5 dakika içinde görev yerlerinde istiyorum.'' dedi. ''Bu gerekli mi?'' Karmaşık veya tehlikeli manevralar dışında olağan görevli sayısıyla denizaltı su yüzüne çıkabilir veya dalabilirdi. Eğer bir bakanlık kuralını kendi kararımızla bozacaksak en azından tüm gerekli tedbirleri almalıyız, dedi Gorov. Uzun bir süre her ikisi de diğerinin gözlerinden düşündüklerini anlamaya ve geleceklerini görmeye çalışarak birbirlerine baktılar. Birinci subayın bakışları her zamankinden daha keskindi. Sonunda Zhukov gözlerini ayırmadan ayağa kalktı. kararını verdi diye düşündü Gorov. Umarım istediğim yönde bir karardır. Zhukov tereddüt etti. Sonra selam verdi. Emredersiniz efendim. Görev başı 5 dakikada gerçekleşecektir. Haberleşme anteni geri çekilip yerine yerleşir yerleşmez su yüzeyine çıkacağız. Evet efendim. Gorov sanki içindeki yüzlerce ağrı veren düğümün çözülmekte olduğunu hissetti. Kazanmıştı. Öyleyse görev başına. Zhukov kontrol merkezinden ayrıldı. Kontrol merkezinin sonundaki yuvarlak hareketli kumanda masasına yürürken Gorov küçük Niki'yi düşündü. Doğru olanı yaptığını biliyordu. Rusya'nın çıkarları için değil, ölen oğlunun adına kaybettiği çocuğun şerefini, başı sıkışmış olan bu insanların hayatını kurtaracaktı. Onlar buzun tepesinde ölmemeliydiler. Bu sefer ölüme karşı koyacak gücü vardı ve yenilmemeye kararlıydı. 3.46 İkinci patlayıcı paketi buzun içinden çekilip çıkartılır çıkartılmaz Roger, Brian, Claude, Lim ve Fisher üçüncü paketin bulunduğu kanalın olduğu yere gittiler. Harry henüz ikinci patlayıcıyı etkisiz hale getirmemiş olan Pete Johnson ile beraber geride kaldı. Uğuldayan rüzgara arkaları dönük olarak birlikte ayaktaydılar. Patlayıcı yüklü uğursuz silindir ayaklarının dibinde duruyordu. 1,5 metre boyunda, 6 santim çapında, üzerinde sarı harflerle tehlike yazılı bir siyah boru. Üzeri ince bir şeffaf buz tabakasıyla kaplıydı. ''Bana arkadaşlık etmek zorunda değilsin.'' dedi Pete, koruyucu gözlüklerinde biriken karı dikkatle temizlerken. Patlayıcıyı ateşleyen mekanizma üzerinde çalışırken görüşünü engelleyen bir şey olmamalıydı. ''Sizinkilerin karanlıkta yalnız kalmaktan korktuklarını sanıyordum.'' dedi Harry. ''Bizimkiler mi? Umarım elektronik mühendislerini kastediyorsundur, Kartoros.'' Harry güldü. ''Başka ne kastedebilirim?'' Kuvvetli bir rüzgar dalgası arkalarından savurdu. Hazırlıklı olmasalar onları yere yıkacak şiddette bir hava akımıydı bu. Bir an için fırtınanın şiddetiyle öne doğru eğildiler. Yalnızca dengelerini korumaya çalışıyor, konuşamıyorlardı. Fırtına dindiğinde ve rüzgar saatte muhtemelen 65 kilometreye düştüğünde Pete kar gözlüklerini temizleme işini bitirdi ve eldivenlerini kar ve buzdan arındırmak için ellerini birbirine sürtmeye başladı. Neden diğerleriyle gitmediğini biliyorum. Beni aldatamazsın. Bu senin kahraman olma kompleksinden kaynaklanıyor. Şüphesiz ben iflah olmaz bir Indiana Jones'um. Her zaman tehlikenin olduğu yerde bulunmak zorundasın. Evet ben de Meryem Ana'm. Harry üzüntülü bir ifadeyle kafasını salladı. Kusura bakma ama Doktor Freud yanlış teşhis koydun. Tehlikenin olmadığı yerde bulunmayı daha çok tercih ederim. Fakat bombanın senin suratının tam önünde patlayabileceğini düşündüm. Ve bana ilk yardım yapacaksın. Öyle gibi bir şey. Dinle eğer yüzümde patlar ve beni öldürmezse ilk yardım istemem. Tanrı aşkına hemen işimi bitir. Harry irkildi ve itiraz etmeye kalkıştı. ''Tüm istediğin biraz merhamet.'' dedi Pete açık sözlülükte. Geçen şu birkaç ay içinde Harry bu iri yapılı, geniş yüzlü adamı sevmeye ve ona saygı duymaya başlamıştı. Pete Johnson'ın kaba yapılı dış görünüşünün gerisinde edinilen yoğun öğrenim ve eğitimin desteklediği, soğukkanlı yeteneğin altında bilim, teknoloji ve maceraya aşık, çocuksu bir ruh vardı. Harry, Pete'de kendisine benzeyen pek çok şeyi fark ediyordu. Patlaması ihtimali pek yok değil mi? Hemen hemen hiç diye onu onayladı Pete. Kalıp kanaldan çıkarken yeteri kadar sarsıntıya dayandım. Rahat ol Harry. Bir öncekinde sorun çıkmadı değil mi? Çelik silindirin yanında diz çöktüler. Pete hassas aletlerin bulunduğu ufak plastik kutuyu açarken Harry ona el lambasını tuttu. Bu Allah'ın belası patlayıcıları devreden çıkarmak kolay dedi Pete. Bizim için bu bir sorun değil. Bizim esas sorunumuz bunlardan 8 tanesini daha saat gece yarısını vurmadan ve araba tekrar balkabağına dönüşmeden buzun içinden çıkarmak zorunda oluşumuz. Her birini ortalama 1 saatte çıkarıyoruz. Fakat giderek yavaşlarız dedi Johnson. Ufak bir tornavida ile silindirin merceğe benzeyen ucunu sökmeye başladı. İlk patlayıcıyı 45 dakikada çıkardık. İkincisini 55 dakika sürdü. Şimdiden yorulmaya başladık. Yavaşlıyoruz. Sebep bu rüzgar. Dayanılmaz bir rüzgardı. Sırtında öylesine şiddetle patlıyor ve baskı yapıyordu ki Harry kendisini kabarmış, anaforla dolu bir nehrin ortasındaymış gibi hissediyordu. Havanın hareketi tıpkı derin sulardaki akıntılar gibi duyumsanıyordu. Rüzgarın sürekli esme hızı şimdi saatte 65-70 kilometreye ulaşmıştı. Ani esintiler 100 kilometreyi geçiyor, giderek ve hızla fırtınanın esme hızına doğru tırmanıyordu. Bir süre sonra ölümcül hale gelecekti. Haklısın dedi Harry. Patlayıcı paketinin üzerinde neredeyse kafaları birbirine değecekmiş gibi duruyorlarsa da fırtınanın gürültüsünde sesini duyurabilmek için gerekli gücü sarf etmekten boğazı biraz ağrıyordu. Kar arabasının sıcak kabininde 10 dakika oturmanın daha sonra 1 saat böylesine kötü bir havada dışarıda kalmaya pek faydası olmuyor. Pete son vidayı da deliğinden alıp silindirin başındaki 15 santimlik parçayı çıkardı. Hava gerçekten kaç dereceye düştü? Tahmin yürütmek ister misin? Sıfırın altında 15 derece santigrat. Ya rüzgarın dondurucu etkisiyle? Eksi 30 derece. 35. Belki. Isı yalıtıcı kıyafeti bile onu koruyamıyordu. Rüzgarın soğuk bıçağı sürekli olarak sırtına saplanıyor, fırtınaya dayanıklı kıyafetini deliyor ve omuriliğine giriyordu. Hiçbir zaman 10 tanesini de çıkarma konusunda pek fazla şansımız olacağını düşünmedim. Yavaşlayacağımızı biliyordum. Fakat 5 veya 6 tanesini etkisiz hale getirebilirsek, gece arası patlama olduğunda yaşamımızı sürdürebilecek bir alan kazanabiliriz. Pete 15 santimlik kapağı ters çevirdi ve bombanın saati kayarak eldivenli eline oturdu. Saat 4 adet yay şeklindeki esnek telle silindire bağlıydı. Kırmızı, sarı, yeşil ve beyaz. Sanırım yarın donarak ölmek bu gece paramparça olmaktan daha iyidir. Bunu bana yapmaya hakkın yok dedi Harry. Neyi? Bir başka Franz Fischer'e dönüşmeyi. Pete güldü. Veya diğer bir George Lynn'e. Şu ikili sızlanan kardeşler. Onları sen seçtin dedi Pete. Kabahatimi kabul ediyorum ama ikisi de işinin en iyisi. Yalnızca böylesine fazla baskı altındayken onlar birer baş belası. Tam anlamıyla. Senin buradan uzaklaşma zamanın geldi dedi Pete. Tekrar alet kutusuna uzanırken. Ben el lambasını tutarım. Kesinlikle olmaz. Işığı bunun üzerine yansıyacak şekilde bırak ve git. Lambayı tutman için sana ihtiyacım yok. Senden istediğim eğer olay o noktaya gelirse merhametini esirgememen. Harry istemeyerek de olsa kar arabasına döndü. Makinenin arkasında yere doğru eğilip rüzgardan korundu. Orada iki büklüm durumda tüm çabalarının ve tehlikeye göze alışlarının bir anlamı olmadığını hissetti. Durumları düzelmeden önce çok daha kötüleşecekti. O da eğer bir düzelme olacaksa. 4. Ilya Pogodin Kuzey Atlantik su yüzeyinde mide bulandıracak derecede sallanarak seyrediyordu. Azgın deniz geminin yuvarlak burnunda patlıyor ve dizi dizi dalgalar gök gürlemesinin camları çatırdatan gürültüsüne benzer bir sesle köpürerek karanlığın derinliklerine doğru dağılıyordu. Teknenin çoğu su altında olduğu için dalgalara çarpınca oluşan sarsıntının etkisi biraz daha azalıyordu. Ama denizaltı bu şartlara sonsuza kadar dayanamazdı. Gri renkli su ana güverteye çarparak köpürüyor ve çelik gövdeli koca geminin bedenini saran kalın bir köpük tabakasına dönüşüyordu. Denizaltı böyle fırtınalı havalarda uzun süre su yüzeyinde seyretmek üzere tasarlanmamıştı. Bununla beraber sağa sola yalpa vurmasına rağmen gemi, Timoshenko'nun Moskova'daki Deniz Kuvvetleri Bakanlığı ile karşılıklı mesaj iletişiminin sonuna kadar dayanabilecek durumdaydı. Kaptan Gorov iki adamıyla beraber köprü üstündeydi. Hepsinin üzerinde çift katlı ve kürk astarlı gemici ceketleri, başlıklı siyah yağmurlukları ve eldivenleri vardı. İki genç gözcü sırt sırta vermiş, biri iskelede, diğeri sancak yönünde ayakta duruyordu. Adamların üçünde de dürbün vardı ve ufku gözlüyorlardı. Ufuk çok fazla yakın diye düşündü Gorov incelemesini sürdürürken ve hiç tekin değil. Kutbun alacakaranlığı kuzey yarımkürenin bu noktasında gökyüzünden henüz tamamen silinmemişti. Yeşilimsi sarı, tüyler ürperten bir ışık yoğun fırtına bulutları arasından süzülerek gelip Atlantik denizinin ufkunu dolduruyor ve Gorov sanki yeşil bir sıvı tabakasının ardından bakmaya çalışıyormuş gibi hissediyordu kendini. Işık azgın denizi belli belirsiz aydınlatıyor ve dalgaların tepesindeki köpüklerden soluk sarı bir aydınlık saçılıyordu. Kuzeybatıdan ince ince yağan bir kar ve yağmur karışımı hışırdıyordu. Güverte, köprü üstünün parmaklıkları, Gorov'un siyah yağmurluğu, lazer kutusu ve telsiz vericisinin anten direkleri beyaz bir buz tabakasıyla kaplanmıştı. Yer yer inmiş olan sis tabakası ufkun o korkunç görüntüsünü daha da karartıyordu ve kuzeye doğru köpüren dalgaları örten grimsi kahverengi nem bulutu öylesine yoğundu ki sanki arkasındaki dünya ile aralarındaki bağlantıyı kesmek üzere örülmüş bir perde gibi görünüyordu. Yarım ila üç çeyrek mil arasında değişen görüş mesafesi gece dürbünlerini kullanıyor olmasalar daha da kısalacaktı. Gorov'un arkasında Çelik Kule'nin tepesinde uydu antenin çanağı doğudan batıya doğru yavaş yavaş dönüyordu. Bu hareket bir bakışta hissedilmiyordu ama anten kirli gri renkli bir bulut tabakasının çok yukarısında kutup çevresindeki dar bir yörüngeye oturmuş bulunan Sovyet haberleşme uydusuna kilitlenmiş durumdaydı. Gorov'un mesajı 4 dakika önce lazer dalgalarıyla gönderilmişti. Anten çanağı Moskova'dan gelecek cevabı beklemekteydi. Kaptan olabilecek en kötü cevabı almaya hazırlıklıydı. Kendisine 24 saat süreyle silahlı gözetim altında tutması ve programlanmış izleme görevine geri dönmesi için talimat alacak olan 1. Subay Zhukov'a komutayı devretmesi emredilecekti. Askeri mahkeme onun yokluğunda yapılacak ve alınan karar Moskova'ya döndüğünde kendisine tebliğ edilecekti. Ama beklentisi Moskova'nın bundan daha mantıklı bir cevap vereceği şeklindeydi. Şüphesiz bakanlığın ne yapacağı belli olmuyordu. Adalete daha fazla saygı gösterilen bu komünist rejim sonrası dönemde bile bazı subaylar nadiren de olsa kendilerini savunma şansı olmaksızın gıyaplarında askeri mahkemede yargılanıyordu. Fakat o kontrol odasında Zhukov'a söylemiş olduğu şeylere inanıyordu. Bakanlıktakilerin hepsi de aptal değildi. Büyük bir ihtimalle bu şartlar altında oluşan propaganda yapma şansını ve stratejik avantajı fark edecekler ve doğru olan karara varacaklardı. Sisle kaplı olan ufku taradım. Zamanın akışı adeta durma noktasına kadar yavaşlamıştı. Bir hayal olduğunu bildiği halde Gorov, soğuk ve koyu renkli bir şurup görünümündeki okyanus suyunda oluşan dalgalarla denizin sanki ağır ağır kudurduğunu gördü. Her dakika bir saat gibiydi. Bum! Yedek matkabın çelik alaşımlı kasasındaki hava deliklerinden kıvılcımlar saçıldı. Motor öksürdü. Tekledi ve durdu. Matkabı Roger Breskin çalıştırıyordu. Ne oldu buna? Başparmağıyla aletin açma kapama düğmesine bastı. Matkap çalışmayınca Pete Johnson geldi ve dizlerinin üzerine çökerek incelemeye koyuldu. En kötü sonucun beklentisi içinde herkes çepeçevre etrafına toplandı. Harry onların hurdaya dönen araçtaki cesetlerin kendi bedenleri olabileceği haricinde bir araba kazası etrafında biriken insanlara benzediğini düşündü. Sorun ne? Diye sordu George Lynn. Fisher, sorunu bulmak için aletin içini açıp bakman gerekecek dedi Pete'ye. Evet ama tamir edemeyeceğimi bilmek için açıp bakmam gerekmiyor. Ne demek istiyorsun? Dedi Brian. Kısmen açılmış olan 3. kanalın etrafındaki kar ve donmuş buz çamurunu işaret eden Pete, şu siyah benekleri görüyor musunuz? Dedi. Harry çömeldi ve buzun üzerine dağılmış olan metal parçacıklarını inceledi. Çark dişleri. Herkes sessizdi. Elektrik tellerindeki bir aksaklığı belki tamir edebilirdim, dedi Pete sonunda. Ama bunun için gereken yedek bir dişli seti elimizde yok. Şimdi ne olacak? Diye sordu Brian. Anglo-Sakson ırkın karamsarlığı ile Fisher mağaraya geri dönüp gece yarısını bekleyeceğiz dedi. Bu pes etmek demektir dedi Brian. Ayağa kalkan Harry fakat korkarım ki yapabileceğimiz tek şey bu Brian dedi. Diğer matkabı kızağım uçurumdan aşağı düşünce yitirmiştik. İşlerine devam etme güçleri kalmadığını kabul etmek istemeyen Dougherty kafasını salladı. Daha önce Claude buz baltası ve elektrikli testere kullanarak buz zeminde patlayıcı paketine doğru inen merdivenler oluşturabileceğimizi söylemişti. Fransız bilim adamı onun sözünü kesti. Bu ancak bir haftamız olsaydı gerçekleşebilirdi. Basamak metoduyla yalnızca bu tek bombayı bile çıkarmak için 6 saate belki de daha fazla süreye ihtiyacımız var. Sadece 14-15 metre daha fazla güvenliğe sahip olabilmek için bunca enerjiyi sarf etmemizin hiç anlamı yok. Peki haydi gidelim toparlanın dedi Harry sözlerini vurgulamak için ellerini çırparak. Burada durup vücut ısımızı kaybetmenin bir yararı olmaz. Bunu mağaraya gidince rüzgardan uzakta konuşabiliriz. Düşünüp bir çare bulma şansımız var hala. Fakat hiç ümidi yoktu. Bu ayrımda geçen yabancı kelimeler Indiana Jones INDIANA JONES Freud FREUD